İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Gaziantep Olay TV, Ankara Beypazarı Seylan TV, Çorum Kanal 19, Mardin Kanal 47, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV, Bandırma Haber.net, Bizim Antalya.com, Gazete Oku.com, Haber50.com, Haber58.com, HaberAlemi.net, Haberdem.com, HaberHilal.com, HaberOnay.com, InRadyo.tv, İslamiNesil.com, KarabükGüncel.com, RenkliHaber.net, SelamHaber.com, VananHaber.com'dan canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Sayın Doktor Oktar Babuna Altu Berker ve konuğumuz Ayça Çankopan ile birlikteyiz. Nasıl başlamak istersiniz?
Şöyle başlayalım o zaman. Hocamızın tabii biz inşallah bütün bildiklerimiz Kur'an'dan, hadislerden ve hocamızdan öğrendiklerimiz. Hocamızın dünya çapında bir analizi var. Ve buna karşı çok etkili mücadele veriyor. Etkisi bütün dünya çapında görülüyor maşallah. 200 ülkede 70'den dilden fazla çevrilen kitaplarıyla hakikaten çok şeylere vesile oluyor. Mesela Darwinizmin, materyalizmin ortadan kalkmasına, İslam dininin hakim olmasına, Müslümanların birliğine vesile oluyor çalışmalarıyla. Çok açık bir şekilde görülüyor bu. Bu ahir zamanın da bir özelliği inşallah. Zaten ahir zamanda bunun böyle olacağını Peygamberimiz Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden de görüyoruz. Hocamızın söylediği çok önemli bir konu var. Dünyadaki belaların çok önemli iki tane sebebi var. Bir tanesi bu Darwinizm, materyalizm denen pagan dini. Allah'ın varlığını inkar eden ve dünyayı kan gölüne çevirdi 20. yüzyılda. İkinci belanın sebebi de birazdan göreceğiz. Peygamber Efendimizin Allah'a Kur'an'da bildirilen tek bir şikayeti var. Kavminin yani Müslümanların Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak kılması. Yani yaşadığımız dönemde, ahir zamanın bu bölümünde Kur'an'ın terk edildiğini ve Kur'an'ın dışında yeni batıl din oluşturulduğunu görüyoruz. Hurafelerle, eklemeler, çıkartmalar yapılmasıyla Kur'an'dan farklı, Kur'an'a aykırı olan ve Müslümanların buna bağlı olarak da bölünmüşlüğünü, Allah da zaten her biri kendi elindekiyle övünüp sevinmektedir diyor. Yani meydana getirilen Kur'an'dan farklı hurafeler var. Her biri de kendi hurafesinden doğru olduğunu iddia eden bir kısım insanların olduğunu, bölünmüşlüğü ve bu bölünmüşlüğün ve Kur'an'dan uzaklaşmanın da getirdiği belalar. Buna karşılık tabii bizim için tek kaynak, bakabileceğimiz tek kaynak Kur'an'dır. Bunu zaten bize Allah söylüyor. Allah söylediği için biz bunun böyle olduğunu biliyoruz Kur'an'da. Nitekim bakın bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırız. Allah diyor ki şu halde sana vahyedilene sımsıkı tutun. Yani Kur'an, vahyedilen Kur'an. Sımsıkı tutun. Kur'an'dan hiç ayrılma. Sadece Kur'an'a uyu. Çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Kur'an'a uyanın yolu dosdoğrudur. Yani Kur'an'a uyan bir kimse, hakkıyla yani samimi olarak Kur'an'ın da bildirilenleri yapan bir kimse, samimi olarak dosdoğru bir yol üzerindedir. Ve şüphesiz o Kur'an senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz ondan sorulacaksınız. Yani Allah'ın söylediği burada. İnsanlar sadece Kur'an'dan sorguya çekilecekler. Başka hiçbir şeyden değil. Kur'an'daki biz ne bildirdiyse Allah bize, emir, yasakları, Kur'an'da bildirildiği şekilde yaşamamız gerekiyor. Bütün ayetlerle inşallah sorguya çekileceğiz. Ama onun dışında hiçbir şeyden sorulmayacaksınız diyor Allah. Yani Kur'an'ın dışında uydurulan hurafeler, getirilen, Kur'an'a aykırı olan her şey bizim uymamamız gereken, sadece Kur'an'a uymamız gerektiğini bildiriyor Allah. Bakın başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Yani Allah'tan başka hüküm koyucu olmaz. Allah'ın sözü de kitaptır, Kur'an'dır. Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kur'an'ın da açıklanmış olarak indirildiğini bildiriyor. Hakikaten Kur'an'a bakan birisi bunu derhal anlar. Kur'an'da ayetler çeşitli şekillerde her bir örnekten verilerek açıklanmış olarak indirilmiştir Allah tarafından. Kendilerine kitap verdiklerimiz Müslümanlar bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma. Kur'an'a uyan birisinin hiçbir şekilde kuşku duymaması gerektiğini söylüyor Allah. Rabbinin sözü doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır. Bakın Kur'an için Allah şöyle diyor. Rabbinin sözü Kur'an doğruluk bakımından da adalet bakımından da tas tamamdır. Tas tamamdır diyor Kur'an için. Kur'an'ın dışında başka hiçbir şeye gerek yoktur, ihtiyaç yoktur haşa. Hatta yanlış olur Kur'an'ın dışındaki herhangi bir ekleme. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Kur'an Allah'ın koruması altında, kimse değiştiremez onu. O iştendir, bilendir. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Allah çoğunluğa uyma diyor. Çünkü çoğunun yanlış yolda olacağını bildiriyor Allah. Allah'ın dilemesiyle çoğunun yanlış yolda olduğunu. Onlar ancak zanla uyarlar. Ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler. Kur'an'ın dışında olan ve tabi bunun da çoğunluk olduğunu bildiriyor Allah. Söylediklerinin, Kur'an'a aykırı olan her şeyin zan ve tahminle yalan söylediklerini bildiriyor. Ve uymayın diyor Allah. Dolayısıyla Kur'an'ın yeterli olduğunu ve Kur'an'a uymamız gerektiğini çok net bir şekilde Kur'an'dan anlıyoruz inşallah. Daha da çok sayıda ayet var inşallah bu konuyla ilgili Allah'ın bildirdiği.
Evet inşallah. Kur'an Allah'ın sözü. Bir kere hiçbir insan Kur'an'ın üstüne bir söz getiremez. Yani Kur'an'ın yeterli olmayacağı gibi bir düşünceyi ancak müşrikler veya münafıklar düşünebilir. Yani Allah'ın tehdit ettiği insanlar bunlar. Müminler için böyle bir şey söz konusu olmaz. Allah'ın sözü tam tas tamam olduğunu zaten ayetlerde görüyoruz Allah'ın izniyle. Ve bu insanlar yeteri kadar Allah'ı tanımıyorlar demek. Yani Allah'ın sözü her şey için dünyada, her insan için, her durum için yeterlidir. İnsana ondan soracağını açıklamış Cenab-ı Allah, beyan etmiş, buyurmuş bize. Bir tek de Kur'an indirdi, sizin İslam dininiz budur diyor Cenab-ı Allah. Ve insanlar da ondan sorulacak. Bunun dışında başka bir söz olabilir mi? Kur'an'ı en iyi tefsir eden Peygamber Efendimiz'dir Allah'ın izniyle. Onun sözü olabilir. Onun söyledikleri de Kur'an'la eştir. Kur'an'ın dışında, Kur'an'ın üstüne, Kur'an'dan fazla bir söz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten söylememiştir. Söylemezdi. Yanlış anlayış olarak Kur'an'da hükümlerin ve sosyal hayattaki birçok ihtiyacın Kur'an'da her şey açıklanmış olmasına rağmen, her şey açıklanmış olmasına rağmen işte müşriklerin ve münafıkların bunu yetersiz görmesi gibi bir imansızlığı var. Yani bu bir imansızlık. Allah'a imansızlık. Allah'a gereği gibi takdir edemediler diyor Cenab-ı Allah. Allah sonsuz güç ve kudret sahibi. Seni yaratan Allah, sana hayatı yaratan Allah, Kur'an'ı yaratan, Kur'an'ı veren Allah, söz Allah'ın sözü. Her şey Allah'ın, senin nutkun, konuşman da Allah. Ben burada şimdi konuşuyorum ama beni konuşturan Allah. Çünkü nutku verip konuşturan Allah'tır diyor ayet-i kerimede. Ben şu anda ne konuşacağımı hesap etmeden kendi kendine konuşan insan kendini tahlil edebilir. Bu kadar hızlı, akıcı bir şeyi planlamadan, okumadan bir konuşma diye bir şey, nutuk söz konusu olmaz bakın, mümkün değil. Ben bu cümleyi planlamamıştım. Bunu Allah konuşturuyor. Ben bunu konuşurken hissediyorum, yani bu herkes için böyledir. Yani biraz düşünen, bu konuda odaklanan bunu anlar Allah'ın izniyle. Çünkü öyle bir şey zaten sesi ben yaratamam. Hepsini Allah yaratır. Bütün her şeyi yaratan Allah'tır. Sizi de yaptıklarınızı da yaratan Allah'tır diyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla Allah'ın sonsuz güç ve kudret sahibi olduğunu münafıklar ve müşrikler anlamadıkları için, doğrusu iman zafiyeti oldukları için müşrikler, imanda problemleri var. Münafıkların da imanda, imansız aslında yani, çünkü yani Kur'an'ı yeterli görmüyor, kendini yeterli görüyor. Yani kendini Kur'an'a bir şey ekleyebilecek, Kur'an'ın üstünde bir hüküm oluşturabilecek, onu yetersiz bulabilecek derecede böyle bir şey görüyor. Yani Allah'tan büyük görüyor diyordu hocamız. Bu derece artık münasebetsiz bir şey, ruh hali ve anlayış. Allah'ın hükmünden başka bir hüküm olmaz. Allah onu diyor, Allah'tan başka hakem mi arıyorsunuz diyor, değil mi mealen? Sadece Allah'tır hüküm koyan. Dolayısıyla Kur'an'da da her şeyi açıklamıştır ve bunu da insanlara beyan etmiştir. Bakın Nahl suresi 89. ayette Allah bunu buyuruyor. Şeytanları Allah'a sığınırım. Biz kitabı sana, her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik diyor Cenab-ı Allah. Bakın biz kitabı sana, her şeyin açıklayıcısı diyor. Demek ki insan için ihtiyaç olan, dünyada her şey için ihtiyaç olan her şeyi Cenab-ı Allah açıklamış. O yüzden Kur'an tamdır, yeterlidir. Aksini düşünmek imansızlık, iman zafiyetidir inşallah.
Evet. Fakat işte bu münafık kafası Yani münafık tabii iki yüzlü demek. İnanmadığı halde inanmış gibi görünen. Kur'an'ı yeterli görmeyip hurafe uydurmaktır. Yani bu tabii şundan kaynaklanıyor aslında. Şeytanın istediği ve şeytanın ikazıyla hareket ettiği için münafık ve azılı müşrikler Kur'an'ı da değiştirerek, ayrı bir din meydana getirerek dinin yaşanmasını engellemek aslında. Ama bunu kendileri de yapmıyorlar. Mesela Allah söylüyor bunu bir ayette. Ruhbanlığı onlara biz emretmedik diyor. Ama bunu yaptılar ama ona da uymadılar diyor. Yani hurafeleri uyduran birisi, ayrı bir din meydana getiren bu münafık kendisi aslında uygulamaz onu. Orada amaç insanları boğup insanların dini yaşamasını imkansız hale getirmektir. Halbuki Kur'an'ın bakın yeterliliği Allah tarafından söyleniyor. Yani Allah söylüyor bunu. Bu konuda artık bir şey olmaz. Yani Kur'an'ın dışında mesela şöyle bir şey olmaz. Ya bu konu haşa Kur'an'da yok. Onu işte biz istişareyle işte kendi kafamızdan uydurarak hurafiye uyarak çözeriz. Böyle bir konu olmaz. Bakın çünkü Allah söylüyor bunu. Diyor ki Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta yani Kur'an'da hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Şimdi hiçbir şey ne demek? Hiçbir şey demek değil mi? Eksik, hiç yok demektir. Sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. Enam suresi 38. Yine başka bir ayette Allah andolsun diyor, yemin ediyor. Bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Her örnekten diyor Allah. Yani insanın Kur'an'da olmayan, karşılaşacağı hiçbir durum yoktur. Kur'an'da olanlarla her durumda insan, mümin vicdanıyla ve Kur'an'la hareket ettiği takdirde her şeyin çözümü Kur'an'da vardır. Çünkü Kur'an'da Allah bize çok detaylı olarak inşallah ayetlerde kendini tanıtıyor, ahireti tanıtıyor, dünyada nasıl yaşamamız gerektiğini, peygamberlerin hayatlarını örnekler veriyor, onların nelerle karşılaştıklarını, nasıl davrandıklarını, insanların nasıl davranması gerektiğini, karşılaşacağı bütün insan tipleri, inananlar, inanmayanlar, Allah tarif ediyor detaylı olarak onları. Münafıkları mesela yüzlerce ayetle detaylı olarak tarif ediyor Allah. Müşrikleri, fasıkları, kafirleri, neler söyleyeceklerini, Müslümanların nasıl davranması gerektiğini, nasıl yaşaması gerektiği, Allah'a nasıl ibadet etmesi gerektiği, Allah'ın emir ve yasakları çok detaylı ve açıklanmış olarak var. Bakın yine başka bir ayet, Rum suresi 58. Biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik diyor Allah. Yani her örnek var inşallah. Kur'an tam olarak yeterli. Buna samimi olarak zaten Allah söylediği için samimi iman eden Müslüman ve Kur'an'la yaşadığı takdirde işte o zaman Allah sen dosdoğru bir yol üzerindesin diyor. Kur'an'a sımsıkı tutan birisi için sen dosdoğru bir yol üzerindesin diyor. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir diyor Allah. Bakın Kur'an'ın dışında hiçbir şey doğru yola iletmez insanı. Doğru yoldan çıkartır aksine. Allah Kur'an diyor en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunanlara, müminlere onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. İsra suresi 9. ayette. Demek ki bizim yapmamız gereken sadece Kur'an'a uymak inşallah. Ve Kur'an'ın da tam olarak yeterli olduğunu görüyoruz. Tabi burada şimdi önemli olan nokta şu. Kur'an'ı okuyan herhangi bir Müslüman kendi kendine tefsire gidip hüküm çıkaramaz. Peygamberimizin tefsiri en doğru tefsirdir. Biz peygamberimizin tefsirine uyarız ve sünnetini takip ederiz. Bakın bu çok önemli. Zaten burada da münafıkların Allah şöyle yaptığını bildiriyor. Onun diyor ayetlerin diyor olmadık yorumunu yaparlar diyor. Onların diyor tevilini Allah'tan başkası bilmez. Tabi peygamberimiz de vahiyle hareket ettiği için en iyi tefsir edecek kişi de peygamberimizdir. Biz de onun tefsirine uyarız. Dolayısıyla Müslümanın kendi kendine tefsire gidip yorumlar çıkartması değil, peygamberimizin tefsiriyle sadece Kur'an'a uymasıdır önemli olan. İşte dünyadaki belanın sebebi bu. Bugün bulunan durumda bakıyoruz ki Müslümanların bölünmüşlüğü, değil mi? Çok sayıda mezhepler var, mezheplerin altında gruplar var, ayrı tarikatlar var, cemaatler var. Birçok grup, yani bir kısmını temsil ederim tabii, hepsi bu şekilde değil de bazı kimseler, her biri bu bazı kimselerin bir kısmı bu hurafelere uymuşlar, diğerleri başka hurafelere uymuşlar. Her biri diyor Allah bir de kendi elindekiyle sevinip övünmektedir diyor. Yani en doğru yolda benim, hepiniz yanlış yoldasınız. Sen yanlış yoldasın, diğerleri yanlış yolda. Diğerleri de işte doğru yolda olan biziz. Bizim hurafelerimiz daha doğru. siz yanlış yoldasınız olduğunu Allah bildiriyor Kur'an'da inşallah.
İnşallah. Bakın A'raf suresi 32. ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? De ki bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız. Bakın Allah kendi nimet olarak insanlara, müminlere verdiği ziyneti ve temiz rızıkları bazı insanların haram kıldığını söylüyor. Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır diyor. İşte bakın bunu yapan insanlar var. Allah haram kılmadığı halde bu haramdır diyor. Şunu yemek haramdır diyor mesela. Allah söylememiş öyle bir şey. Kendi kendine bir hüküm çıkartıyor. Yani Allah'tan başka hüküm mü arıyorsunuz diyor Cenab-ı Allah. Mealen söylüyorum. Bu çok büyük bir, yani Allah bunu, bu anlayışı çok tehdit ediyor Kur'an'da. Yani bu gerçek iman şeyi değil. Yani sürekli Kur'an'ın dışında bir hüküm çıkarmak, bir davranış biçimine yönelik bir hükümde bulunmak, yemeye yönelik bir hükümde bulunmak, giymeye yönelik bir hükümde bulunmak, insanın her haline yönelik Kur'an'da her şey açıkken ve hükümler net olarak Allah indirmişken Kur'an'ın hükümlerini, başka bir hükümle gelmek. Sanki o hüküm yetersizmiş, insanın o durumunu açıklamıyormuş gibi. Yani nasıl bir düşünceyle yapıyorlarsa artık neyse bu bizim anlayabileceğimiz bir şey değil. Yani mümin böyle bir ruh halini anlamaz. Yani münafığın, müşriğin bir ruh halini anlamaz. Yani kasıtla mı yapıyor? Artık imansızlığından mı yapıyor? İnsanları saptırmak için mi, bilerek mi yapıyor? Cahilinden mi yapıyor? Kimisi öyledir, kimisi böyledir belki ama sonuçta Allah'ın helal kıldığını haram kılan insanlardan bahsediyor Allah. Mesela ziynet çıkarmış Cenab-ı Allah. İnsanlar kullanıyor o ziyneti. Yok diyor, o haram diyor. Onu takamazsın diyor. Veyahut temiz bir rızık diyor. Helal. Helal bir yiyecek. Allah'ın haram kılmadığı bir yiyecek. Yiyemezsin onu diyor. O dinde yoktur diyor. Şu kişi yememiştir diyor mesela. Veyahut şu kişi böyle demiştir. Ondan dolayı yiyemezsin diyor. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa yani onu Allah zaten söyler Kur'an'da. Mesela domuzu haram kılıyor Allah. Birçok sebebi, hikmeti var. Sadece imtihan olsun diye olabilir ama domuzun çok ayrı fiziksel pislikleri var. Onu yediği zaman insanın hormonal şeyinde bozukluklar oluyor. Bir takım şeyler, doktor hocam daha iyi bilir o tıbbi şeyleri. Hepsi hikmetlidir. Allah'ın yasakladığı, çok nadir olan, parmakla sayılacak olan şeyler zaten insana zararlı olan şeylerdir. Kullandığında vücuda zarar veren şeylerdir. Yani kimisi beyin hücrelerini öldürüyor onlardan. İşte kimisi başka bakteriler vücutta salgılanmasına neden oluyor gibi. İnsana hakikaten fiziksel pislik veren, fiziksel zarar veren şeylerdir. Allah onun üzerine haram kılmıştır ve bunlar da çok azdır zaten. Ama çeşitli bazı kişiler, müşrik ve münafık zihniyetinde olan kişiler o helal, o haramların dışında başka haramlar da oluşturmuşlardır. Veyahut öyle bir düşünceleri vardır. Bu çok tehlikeli bir şey tabii. Yani Kur'an'a olan Allah, insan, imanlı insan Allah'ın sözüne güvenir. Allah'ın sözü her şeye yeterli. Her şeyi kapsayandır Kur'an. Ama münafıklar ve müşrikler kendi nefslerine göre bir din oluşturmak isterler. Hocamız bunu daha önceleri anlatıyordu. Kendi nefisleri ne arzu ediyorsa Kur'an'ı da ona uydurmaya çalışırlar. Kur'an'a uymazlar. Birebir olarak Kur'an'a tam uymazlar. Nefisleri, yani arzuları, dünya hayatına yönelik istekleri, o Kur'an'ı ona göre yordurtur ona. O gözle yorar. Yani keyfine ve nefsine göre ve arzu ettiği yaşam şekline veyahut işte ne şey yapıyorsa ona göre Kur'an'ı yorar. Çarpıtır. Kelimelerin yerini değiştirir ayetin ifadesine göre. O kendi nefsi adına bunu yapar ve insanları da böyle arkasından da kitleleri saptırabilir. Onlara çok dikkat etmek lazım şu an.
Evet, münafık tabii bu Allah'ın hayvanlardan da daha aşağılık dediği o pislik varlıklar Peygamber Efendimiz döneminde de vardı tabii münafıklar. Çok azılı münafıklar. Kur'an'ı beğenmiyorlar. Haşa, Allah'ın söylediklerini kabul etmiyorlar. Yani burada tabii öyle gerçek anlamda münafık cahilinden falan yapmıyor bu. Tamamen kötü niyetle. Yani öyle bir yapısı tam şeytan gibi. Şeytanın da aynı şekilde. Şeytan da enaniyetinden, kibrinden haşa Allah'a itaat etmiyor. Allah'tan üstün görüyor haşa kendini o an kafasıyla. Münafık da aynı man kafa yapısına sahip. Yani şeytanın insan hali münafıklar. Bundan dolayı kabul etmiyorlar. Yani Kur'an'ı kabul etmemelerinin sebebi fitne çıkarmak, dini değiştirmek, Müslümanların bunu yaşaması imkansız hale gelmek, Müslümanların da dini yaşamasını engellemek. Bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Şimdi haramları, helalleri Allah'ın söylediklerinin dışında değiştiren biri için Allah yalan yere nitelendirmesi diyor. Yalan söylüyor yani. Allah'ın söylediğini haşa karşı gelerek, değil mi? Allah'ın haram kılmadığını haram kılıyor. Helal olan bir şeyi haram kılıyor. Haram olan bir şeyi de helal kılmış oluyor. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. Orada da çok büyük bir tehdit var. Allah belalarını veririm diyor böyle yaparsanız. Ayetlerimiz konusunda çarpıtma yapanlar bize gizli kalmazlar. Fusilet suresi 40. ayet. Bakın bizim ayetlerimiz konusunda yani Kur'an'da ilgili olarak çarpıtma yapanlar, ayetlerin olmadık anlamlarını çıkaranlar, ekleme çıkarma yapanlar bize gizli kalmazlar. Ben bilirim diyor kimin yaptığını Allah. Ve büyük bir tehdit var arkasından bakın. Diyor ki Allah, öyleyse ateşin içine bırakılan mı daha hayırlıdır yoksa kıyamet günü güvenli gelen mi? Allah sonsuz cehennemi vaat ediyor. Siz dilediğinizi yapın. Eğer diyor böyle yaparsanız. Çünkü o yaptıklarınızı gerçekten görendir. Yapın ama diyor bunun karşısında diyor sonsuz azabım gazabım var diyor inşallah Allah. Siz devam ediyor başka bir ayette. Bakara suresi 75. ayette Allah şöyle buyuruyor. Siz Müslümanlar onların size inanacaklarını umuyor musunuz? Oysa onlardan bir bölümü bu münafıklar azılı müşrikler Allah'ın sözünü işitiyor. Kur'an'ı biliyorlar. İyice algılayıp akıl erdirdikten sonra yani anladıkları halde, bildikleri halde bile bile değiştiriyorlardı. İşte bakın bu çok büyük bir sorumluluk. Yani cahillikten bir takım hurafelere uyan saflığından olabilir ama ona zaten doğru yol gösterildiği zaman yani Kur'an'daki şekliyle doğru yol doğrusu anlatıldığı zaman hemen onu kabul eder samimi olan birisi. Kabul etmiyorsa işte Allah diyor ki bakın bile bile değiştiriyorlardı. Yani bilerek yapıyorlardı bunu. Ve onlara da çok büyük bir tehdit var. Allah sonsuz cehennemi vaat ediyor. Bunun sorumluluğu çok büyük. Yani Allah ne diyorsa odur. Allah'tan başka hakem hüküm koyucu olmaz. Allah'ın sözü de Kur'an'dır. Bunu da anladıktan sonra bile bile değiştiriyorsa da o zaman tabii Allah sonsuza kadar bela verecektir. Cehennemle azaplandıracaktır inşallah. Ki münafıkların zaten yapısı bu şekildedir. Yani bu şeytani yapılarıyla bu delice kibirleri, kendi akıllarını çok beğenmeleri ki aklı yoktur münafık. Şeytan gibi zekidir ama anlatmıştı hocamız bunu. Bir aklı yoktur. Akıl çünkü doğruyu yanlıştan ayıran nur ve anlayıştır Allah'ın verdiği. O da samimi olan insanlarda olur. Samimi Müslümanlarda olur. Kur'an'la hareket edenlerde olur akıl. Onun dışındaki şeytani bir zekadır. Şeytan da zekidir ama süper ahmaktır. Çünkü Allah'ın sonsuz büyüklüğünü, sonsuz gücünü kavramanın ötesinde haşa kendini üstün görmüştür. Münafık da bu şekildedir. Onlar da fitne çıkarmak için bakın kalplerinde kayma olanlar diyor. Olmadık yorumlarını yaparlar diyor ayetleri. Kur'an halbuki Allah söylüyor. Çok kolay diyor dini yaşamak. Sizi kolay olan için başarılı kılacağım diyor Allah. Din hakikaten Kur'an'ı Kur'an'a uyan birisi, sadece Kur'an'a uyan birisi peygamberimizin tefsirleriyle samimi olarak din son derece kolaydır yaşaması. Aslında dini yaşamamak çok zordur. Dini yaşanmadığı zaman hayattan bir kabusa dönüyor ve Allah bunu bildiriyor. Yani asla diyor dinimi yaşamayana, samimi olmayana mutluluk vermem diyor. Onların mutlulukları hep anlık olur dini yaşamayan birisinin, Kur'an'a uymayan birisinin. Anlık zevkleri vardır. Onun dışında çok büyük bir kabus yaşar. Çünkü Allah'ı düşünmeyen, flu olarak gören, ahirete inanmayan birisi için hayatında ölüm vardır. Kendi yaptığını zanneder, müthiş korkular duyar. Öyle mi yapsam hep tereddüt içerisindedir. Ve hep başına gelecek bir şeylerden korkar. Allah'a tevekkül etmediği için, Allah'a güvenmediği için. Halbuki Allah sonsuz güç sahibidir, bir kaderle yaratmıştır. Ve her zaman en hayırlısını nasip eder. Bunu bilen Müslüman işte Allah çok büyük bir ferahlık veriyor. Ki hangi ortamda olursa olsun. Yani Müslüman çok ağır hasta da olsa, hapiste de olsa, işte sakat da kalsa, başka bir durumlara zorluk, ekonomik bir zorluk içerisinde de olsa mutlaka mutluluk verir Allah. Tersinde dini yaşamayan birisine ne kadar zengin olursa olsun, varlık içinde rahat ortam içerisinde olursa olsun, o ona azap verir. İşte mesela bu hani dedikleri çağın hastalığı stres diyorlar. Değil mi? İşte tansiyon, kalp hastalığı, şekeri çıkıyor, midesi hastalığı. Niye oluyor bu? Bu psikolojik bozukluklardan. Bunun sebebi ne? Dinsizliktir. Allah'a güvenmeme, Allah'a samimi olarak tevekkül etmeme, iman etmeme muazzam bir sıkıntı meydana getirir. Ama bu zaten Allah'ın bir kanunu. Allah söylüyor bunu. İman etmeyenin diyor, göğsünü diyor göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılarım diyor Allah. Hep o sıkıntıyla yaşar iman etmeyen birisi. İman eden birisi de ne hangi durumda olursa olsun, ki peygamberlerin hayatına bakıyoruz, bayağı bir, bayağı değil mi de Allah affetsin, zorlu imtihanlarla imtihan ediliyorlar. Yani peygamberimizin hayatını düşünelim, sürekli küfürle bir mücadelesi var. Müşriklerle, münafıklarla savaşlara giriyor, bizzat savaşlara giriyor. Ve o ortamda zorlu bir mücadele içerisinde. Hazreti Eyüp'ü Allah zorlu olarak imtihan ettiğini bildiriyor aynı şekilde. Diğer peygamberler, Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığını görüyoruz, kavminin inkar ettiğini. Aynı şekilde Hazreti Nuh'un kavminin, Hazreti Lut'un kavminin. Ama hep mutlular. İşte Kur'an'a uyan birisi mutludur, samimi Müslümanlar. Allah mutluluk vereceğini bildiriyor. Kalpler sadece Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor. Yani sadece inanan, iman eden birisine mutluluk vereceğini bildiriyor. Bu bir sırdır. Kur'an'ın bir sırrıdır inşallah. Ama bu da sadece Kur'an'a uymakla olur. Kur'an'ın dışında bir din olmaz. Gelin hurafelere uyalım demek, işte bu münafık mantığı olur. Bu müşrik mantığı olur. Yani mantıksızlığı olur daha doğrusu. Bir mantıkları yok da bu ahmak kafalarda. Çünkü kof kütükler gibidir diyor Allah münafıklar için.
Konuştukları zaman dinlersin diyor.
Evet.
Ve laf ezan, yani laf ağzı şey yapıyor ama Kur'an'la konuşmuyor. Yani nefsiyle konuşuyor. Böyle ağdalı, edep şeyli konuşmalar yapabilirler ama içeriğine baktığında Kur'an'la çelişir. Değil mi? Yani Allah'ın sözüyle çelişir. O yüzden o gözle bakmak lazım. Rahmani gözle bakıldığında hemen anlaşılır. Böyle turnasol kağıdı gibi çıkar münafığın konuşmalarına. Böyle yani kelime söyleyişi, üslubu, kelime bilgisi, bu tip şeyler değildir yani. O konuşmalarında böyle şablon Kur'an'a uyuyor mu uymuyor mu, ona baktığında hemen anlarsın. Mesela İslam'ın dünya hakimiyeti. Şimdi bir eğer İslam'ın dünya hakimiyetinden bahsetmiyorsa hiç, veyahut olmayacağını söylüyorsa, ha mesela orada hemen duracaksın yani, bu adam mümin değildir diyeceksin. Çünkü Allah Kur'an'da vaat ediyor. Nur Suresi 55. ayette ve birçok, her zaman okuyoruz ayetleri, yine okuyabiliriz. Allah'ın İslam'ın dünyaya hakim edeceğine dair vaadi var. Allah'ın sözü. Müminler buna iman etmek durumundalar. Yani bu cenneti vaat ettiği gibi bir vaat. Bu bir iman. Ve şu anda da görüyoruz Allah o doğru dünyayı oraya götürüyor. Yani İslam'ın yükselişinden, her şeyden, bütün ateist, materyalist ideolojilerin son bulmasından, hocamızın vesile olmasından gidiyor oraya doğru ve bu bir ayette bir iman. Mesela bir kişi çok ağdalı kalkıp konuşmalar yapabilir ama içeriğinde mesela bu yoksa ve buna karşın tam tersi de bir şey söylüyorsa, ha orada anlayacaksın. Aman diyeceksin. Yani bu şey Kur'an'a uygun değil. Bilakis tam tersi, o zaman burada bir tehlike var. Ona dikkat etmek gerekiyor. Münafıklar ve münafıklar. Mesela bakın Allah ayetinde diyor ki, Nur suresi buyuruyor ki 11. ayette, şeytanlar Allah'a sınırım, doğrusu uydurulmuş bir yalanla gelenler sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur diyor. Şimdi müminlerin içinden çıkıyor münafıklar. Bu çok önemli. Mesela ateistler, materyalistten, darwinistten münafık olmaz. Adam zaten söylüyor, ben inanmıyorum diyor. Ben diyor ateistim diyor, ben diyor dinsizim diyor, ben diyor inanmıyorum. Yani neyse onu söylüyor. Belli onun şeyi, kim olduğu, ne düşüncede olduğu anlaşılıyor ya, ifade ediyor. Tamam diyorsun, yani onunla konuşabilirsin, delillerini sunarsın, anlatırsın. Vicdanı varsa anlar. Ama diğeri zaten, bakın başka bir ayette de şöyle diyor, Bakara suresi 14. ayette, iman edenlerle karşılaştıkları zaman, münafıklar, iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki, şüphesiz sizinle beraberiz. Biz onlarla yalnızca alay ediyoruz diyorlar münafıklar. İşte böyle iki yüzlü. Yani Müslümanın yanına gelince Müslümana böyle söz olarak, ifade olarak çok şahane Müslümanmış havası veriyor kendini. Öyle gösteriyor. Çok takva, Allah'a çok inanan, dine çok titiz. böyle bir kişilikmiş gibi kendini gösteriyor. İnandık diyor, her şeye inandık diyor. Ama şeytanla baş başa kaldığında biz dalga geçiyoruz diyor onlarla. Yani Allah onun karakterini ortaya koyuyor. Yani ne kadar ikiyüzlü, ne kadar tehlikeli, ne kadar sahtekar olduğunu ve dediğim gibi Kur'an'la çeliştiği zaman konuşmaları ve kasıtlı olarak bunu bu yönde insanları düşünmeye, bu yönde sürüklemeye çalışan ifadeler bulunanlar orada duracaksın. O tehlikelidir. Yani Kur'ani gözle bakıp, Rahmani gözle bakıp Allah'ın vaatlerine çelişiyor mu, uyuyor mu ona bakmak gerekiyor. Esas konuşmaya bakmak budur. Allah'ın söylediklerini Kur'an'la örtüşüyorsa, uyuşuyorsa söyledikleri ve Allah'ın sözüne paralelse o insan tamam. Mümin, müttaki, Müslüman, ona uyulacak bir insandır. Ama çelişiyorsa orada tehlike var demektir.
Evet, şimdi münafık bu ahmaklığıyla dini içinden çıkılmaz bir hale getirir. Yani hem detaya boğarak hem de çarpıtarak, yani ayetlerinde olmadık anlamlarını çıkartırlar diyor Allah. Bir kere ayetler Peygamber Efendimiz'in tefsiriyle düz bir anlatım vardır Kur'an'da. Yani doğrudan anlatım vardır. Dolaylı anlatım olmaz demişti hocamız inşallah. Bu ayet aslında tam öyle değil de dolaylı olarak şu şekilde bir ima ile anlam çıkartılmaz. Bunu yapıyorsa işte bu münafık şeyini oluyor. Allah buna bir örnek veriyor. Bakın bu örnek nasıl detaya boğarak aslında itaat etmediklerini, kabul etmediklerini gösteriyor bu örnek. Allah veriyor bu ayet örneği inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hazreti Musa kavminden Allah'ın bir emrini bildiriyor. Hazreti Musa kavmine Allah muhakkak sizin bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Allah'ın emrettiği bir şeyi söylüyor, iletiyor. Şimdi samimi olan bir insan, inanan Peygamber Hazreti Musa zaten hemen itaat eder. Zaten Allah'ın söylediği bir şey, vahiyle de hareket ettiği için inşallah, bildirdiği için hemen yapılması gerekir. Bakın ne kadar densiz, münasebetsiz olduklarını gösteriyor Allah. Bizi alaya mı alıyorsun dediler. Haşa, Allah'ın dediği bir şeye hemen büyükleniyorlar. Musa cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Şimdi diyorlar ki bakın Rabbinize, Rabbine, bir kere Rabbine diyorlar. Yani burada zaten Allah'tan büyük gördükleri, Allah'a nasıl inanmadıkları, aslında münafık kafasının nasıl olduğunu Allah gösteriyor. Rabbine diyorlar. Yani senin Rabbine, haşa. Adımıza yalvar da bize niteliklerini açıklasın. Şimdi burada hemen detaylandırarak yapmamaya çalışma var. Musa Rabbine yalvardıktan sonra şüphesiz Allah diyor ki o ne pek geçkin ne de pek genç, ikisi arasında dinçlikte bir sığır olmalıdır. Artık emrolunduğunuz şeyi yerine getirin dedi. Detay istiyorlar, detay da söylüyor hatta. Artık yapın diyor. Bu sefer dediler ki Rabbine adımıza yalvar da yine aynı densiz üslupla bize rengini bildirsin. Yapmamaya çalışıyorlar, yani bir direnme var. İşte Kur'an'a da bu şekilde olacağını anlıyoruz. O Rabbim diyor ki o bakanların içini ferahlatan sarı bir inektir dedi. Onlar yine Rabbin adımıza yalvar da bize onun niteliklerini açıklasın. Çünkü bize göre sığırlar birbirine benzer. İnşallah Allah dilerse biz doğruyu buluruz dediler. Burada böyle hani güya samimiymiş gibi göstermelik. Yapacağız aslında ama bir detay daha söyle bize. O öyle miydi, böyle miydi diye detaylandırarak içinden çıkılmaz hale getirip ama yapmamak aslında ve Allah da bunu bildiriyor bakın. Bunun üzerine Musa Rabbim diyor ki o yeri sürmek için ve ekini sulamak için boyundurağa alınmayan, salma ve alıcısı olmayan bir inektir dedi. O zaman şimdi gerçeği getirdin dediler. Böylece ineği kestiler. Ama neredeyse bunu yapmayacaklardı. İşte bakın münafık bu şekilde. Neredeyse bunu yapmayacaklardı diyor Allah. Kur'an'da Kur'an'ın varken ortada, Kur'an varken Kur'an'a uymayıp olmadık yorumlarını yapıp detaylandırarak böyle işte o ayet örnek olarak dedim. Tabii cahilliğinden yapanlar da var bu şekilde. Samimi olduğu halde bir kısım insanlar, onları tenzih ederiz ama bile bile mesela ayet hangi dönemde inmişti, o olay aslında böyle miydi, şöyle miydi, yani bin türlü detaylandırarak böyle apayrı bir şeye getirip ve uymuyorlar. Yani ruhbanlığı türettiler diyor Allah. Hurafelerle ayrı bir din meydana getiriyorlar ama ona da uymuyorlar işte. Fakat tabii tek uyulması gereken doğrusu Kur'an. Mesela burada da olduğu gibi Hazreti Musa ne diyor? Allah size diyor bir sığır kesmenizi emrediyor diyor. Burada samimi olan, değil mi? Hemen alır bir sığırı keser. Öyle yok sarı mıydı, alacalı mıydı, boyunduruğa vurulmuş muydu diye detaylara girmez değil mi? Allah'ın emrettiği bir şeyi peygamber bildiriyor zaten. İşte peygamberimiz döneminde de münafıkların böyle hareket ettiğini görüyoruz. Hatta peygamberimize vahiy gelirken, Kur'an vahiyle bildirilirken peygamber efendimize onu değiştir diyorlar. Hatta kendin ekleme çıkarma yap diyorlar. Yani haşa uydur diyorlar peygambere. Kendin ayet ekle diyorlar. Kendin ayet söyle diyorlar kendinden. İşte bu tam münafık kafası. Halbuki samimi olan Müslüman Kur'an ortada. Değil mi? Allah yeterli diyor. Tas tamam diyor. Uyun diyor, bitti. Bunun artık bir şeyi olmaz. İşte bu yüzden çok büyük bela geldi zaten Müslümanların başına. Bu Müslümanların bu kadar ezilmesinin, zulüm görmesinin, İran'da, Irak'ta, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da bölünmüşlüğü, Kur'an'dan uzaklaşılması, peygamberimizin dediği gibi Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap kıldılar diyor. Bir kısım tabii insanların. Ve apayrı bir din meydana getirmiş olmaları ama yaşanması imkansız hale getirilmiş olarak bir hurafelerle. Adam diyor ki ben diyor hurafeye uyarım diyor. Kur'an'ı söylüyorsun. Kur'an var diyorsun. Bakın bu bir şekilde. Hayır diyor, ben hurafeye uyarım diyor. O aslında uymuyordu ona. Yani çünkü yapabileceği gibi de değil zaten. Anlattığı din, bunların anlattığı din, münafıkların ortaya çıkarttıkları bu hurafelerle meydana getirdikleri din, kendine uyabileceği gibi bir şey de değil. Onu zaten yaşayamazlar. O detayları. Zaten yaşamak da istemiyorlar. İçinden çıkılmaz bir halde bir din meydana getirip Müslümanları da bunda boğmak istiyorlar. Halbuki Müslüman samimi olarak Kur'an'a uyar inşallah.
Tabii. Bakın bir ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve elçiye genil. Yani Kur'an'a, Allah'ın indirdiğine ve Kur'an'a ve peygambere gelin dendiğinde atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Ya ataları bir şey bilmiyor ve hidayete ermiyor edilerse. Bakın Kur'an ve peygambere yerine kendi örf, anane ve geleneklerini sürdürmek istiyorlar. Münafıkların önemli bir özelliği budur. Yani Kur'an'ı kendi yaşamına uydurmaya çalışır. Kendi atalarının getirdiği, kendi alışkanlıkları, kendi örf, anane ve geleneklerini tutar. Kur'an'ı da ona uydurmaya çalışır. Başka bir ayette kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi? Oysa savaş üzerlerine yazıldığında onlardan bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha şiddetli bir korkuyla korkuya kapılıyorlar. Ve Rabbimiz ne diye savaşı üzerimize yazdın? Bizi yakın bir zaman ertelemeli değil miydin dediler. De ki dünyanın metaı azdır, ahiret ise müttakiler için daha hayırlıdır. Ve siz bir hurma çekirdeğindeki ipince bir iplik kadar bile haksızlığa uğratılmayacaksınız. Bakın, diyorlar ki savaş üzerlerine mücadele, cehd etmek. Savaş üzerlerine yazıldığında onlardan bir grup, münafıklardan, insanlardan Allah'tan korkuyor gibi korkuyorlar ve niye üzerimize savaşı yazdın diyorlar. Savaş dediğimiz şey, şu anda dünyanın hali belli, Müslümanlar eziliyor. Hocam söyledi şimdi, Irak'ta, Afganistan'da, her yerde, İslam ülkelerinin çoğunda böyle bir baskı var. Sadece şehit edilmiyorlar, öldürmüyorlar, tecavüz ediliyorlar. Her türlü şeye uğruyorlar, işkenceye uğruyorlar, maddi manevi. Ve insanların çoğu yalan bir takım ateist, darwinist ideolojilerle yanlışa sürüklenmiş. Deccaliyetin etkisinde herkesin içinde bir korku, bir endişe, sokakta bile emniyette hissetmediği kendini, stres altında olduğu, insanların birbirini rakip olarak görüp ezdiği, böyle işte vahşi kapitalizm diyorlar sonra ona. Böyle vahşi bir ortam, yani insanların birbirine sevgiyle, barışla yaklaştığı değil, tam tersi savaşla, rekabetle, mücadeleyle, Darwin'in kafa böyle yetiştirdiği için böyle bir ortam var. Şimdi Peygamber Efendimiz'deki dönemdeki bir mücadele ortamı var. Ahir zamanda, şu anda da Hazreti Mehdi'nin şu an yaşadığı bu dönemde de tam bir cecaliyetin etkisi var. Hocamız bunu anlatıyor. İşte insanları ve toplumları bu hale sokmuş. Şimdi mümin mücadele etmeyecek de bununla ne yapacak? Başka ne yapabilir ki zaten? Yani ibadeti bu. Namazını kılacak, orucunu tutacak, o kişisel Allah'ın emrettiği ibadetlerini yapacak ama iyiliği emredin, kötülükten men edin diyor. Sen zaten deccaliyeti yok etmek için insanların o korku, stres, o facia ortamını düzeltip barışa, sevgiye, insancılık ortamına geçmek için bir mücadele vermiyorsan ne yapacaksın zaten? Münafıklar işte bundan kaçmaya çalışıyorlar. Neden? Keyfine, nefsine. Çünkü nefsine uygun gelmiyor. Oturup yatmak veyahut işte başka türlü keyfi şeyler yapmak daha hoşuna gidiyor. Bana ne diyor onlardan mesela? Çünkü Allah'a imanı zayıf, Allah'a imanı yok hatta. O yüzden vicdanı gelişmemiş. Allah korkusuyla vicdan gelişir. Öbür türlü vicdan üstü örtülür diyor Cenab-ı Allah. Yani şeytanla örtülüyor. Artık vicdan kabuklaşıyor, duyarsız hale gelmeye başlıyor. Allah korkusu ve Allah sevgisiyle gelişiyor vicdan. Başka bir insanı kendi yerine koyup onun çektiği acıyı sona erdirme isteği ancak vicdanla olabilecek bir şey. İşte münafıkta o vicdan kalmıyor. O vicdan kalmadığı için ve kendi hayatı ve nefsi, kendi böyle 3-5 çıkarı ne varsa onu istediği için, peşinden gittiği için bu mücadele ona ağır geliyor. Çünkü mücadele etmek demek aynı zamanda belki sen o mücadele sırasında başkalarının için, Allah rızası için iyilik ederken kendin belki bazı şeylerden fedakarlık etmek durumunda kalabilirsin. Belki zahiren zarar görebilirsin. Allah katında kıymetli olan bir şey. Değil mi? Mesela peygamberlere incitici sözler söylüyorlar. İşte elçilere mesela tuzak kuruyorlar. Komplolar kuruyorlar Hazreti Yusuf'a mesela, değil mi? İftiralar atıyorlar. Hocamız dün izah etti mesela, tecavüzle ilgili oluyor. Hazreti Musa'yı mesela cinayet diye suçluyorlar onu. Peygamberlere daha da fazlaları yapıyorlar. Ve aynı mücadelede iyilik yaparken zahiren zarar görebilir insan. Değil mi? Mesela hocamız anlatıyor, yolda birisi kaza yapmış, yerde yatıyor, onu alıp götürebilir. Vicdanen bunu yapması gerekir, değil mi? Ama ben şimdi karakolda ifade veririm, sabaha kadar uykusuz kalırım, bilmem ben şimdi neme lazım deyip geçebilir adam, zarar göreceğim diye endişeyle. Ama hangisi vicdanlı davranış? Onu alıp götürmek. Ne olursa olsun yani, gerisi önemli değil. Öyle bir zarar düşünmez insan yani, onu hesaba katmaz bile öyle bir şey. Münafıkların hesapları ise sadece bunlar üzerindedir. Maddi menfaat, çıkar, rahatlık, keyif. O yüzden o münafıklar mesela Peygamberimiz döneminde sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimizin yanında bulunan insanların içinden çıkıyor. İçinizden davranan bir topluluktur diyor ya. Ahir zamanda da Hazreti Mehdi'nin etrafındaki insanların içinden çıkıyor o münafıklar. Özelliğidir o, müminlerin içinden çıkar münafıklar. O mücadele ortamı onlara tabii zor geliyor. Uzun bir mücadele ortamı. Hazreti Mehdi'nin 40 yıl bir iman görevi görüyor. Yani insanları kötülükten alıkoyma, iyiliğe sevk etmek, yapıcı olmak, yapmak çok uzun bir süre. Yani çünkü onlar da deneniyorlar. Hazreti Mehdi de imtihan oluyor. Hazreti Mehdi'nin yardımcıları da imtihan oluyor. Müminler hep imtihan oluyor. Sabır gösterecekleri şeyler oluyor. Hem kendileri imtihan oluyorlar. Ancak samimi olarak Allah'a iman eden ve gerçekten halis olan insanlar bunu sabırla, kararlılıkla, azimle, coşkuyla, aşkla, güzellikle sürdürebilir. Menfaat gözeten, keyfini gözeten, belli başka dünyevi amaçları olan, onun içine gelse bile o topluluğu sürdüremiyor. Yani bir süre gittikten sonra mutlaka gücü yetmiyor. Çünkü imanı yok adamın. Adam çünkü keyfine, nefsine ve çıkarlarına düşkün. Allah için, başka insanlar için Allah adına mücadele etmek ten kaçıyorlar işte. Münafıkların en önemli özelliği o. Kaçarlar yani. Mehdi, mesela Peygamber Efendimiz'e sonra iftira atıyorlar. Peygamberlerin yanında bulunanlar çıkıp iftira atıyorlar. İncitici söz söylüyorlar. Aynı şey Mehdiyet döneminde de, Mehdi'ye ve talebelerine de kendi içlerinden çıkıp sonra aleyhte onlar hakkında konuşacaklar münafıklar. Belki basında bunlar yer alacak. Belki resmi evraklarda yalan sahte böyle ifadeleri yer alacak. Münafıkların önemli bir özelliğidir. Yalan söylerler. Giderler, başka bir ayette kafirleri dostlar edinir. Müminleri bırakır, kafirleri dostlar edinirler diyor. Allah'ın sevdiği insanları müminleri bırakıyorlar. Allah'a karşı olan gidip kafirler, inanmayanlarla yani dost oluyorlar, işbirliği yapıyorlar. Beraberce sonra mesela Hazreti Mehdi'ye, talebelerine, müminlere iftira ediyorlar.
Evet. Şimdi bakın, önemli özellikleri burada samimi olmamaları, süper samimiyetsiz olmaları, ahmakça ve samimiyetsizce hareket etmeleri. Mesela Peygamber Efendimiz'in döneminde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan Müslümanların arasından çıkan münafıklar ayrılıyorlar yanından, terk ediyorlar ve şunu söylüyorlar, diyorlar ki orada diyorlar haşa, peygamberimiz için
ve Müslümanlar için fitne var, fücur var, haşa. Biz diyorlar bu duruma katlanamıyoruz, biz bunu düzelteceğiz. Düzeltmek için gayret ediyoruz. Kendini samimi göstermeye çalışıyor ya bu ahmak kafasıyla. Biz bunu düzeltmek istiyoruz. Onun için ayrıldık onlardan. Hatta gidip ayrı bir mescit kuruyoruz diyorlar. Dırar Mescidi. Orası tabii o anlamda bir mescit de değil. Orası şeytanın ini. Yani kurdukları yer. Ve oradan faaliyete başlıyorlar. Müslümanların ve Peygamber Efendimizin aleyhinde. Bunun aynısının Hazreti Mehdi döneminde de olacağını anlıyoruz. Çünkü Kur'an'da Allah'ın bir sünneti bu. Münafıklar samimi Müslümanlar arasından çıkıyor. Yani samimi olarak dinin yaşandığı bir yerden çıkar münafık. Samimi olarak bir yerde din yaşanmıyorsa oradan münafık çıkmaz. Zaten münafığın tek konusu odur. Yani Müslümanların arasına girer menfaat için. Orada samimi olarak din yaşandığı için dini yaşıyormuş gibi görünür. Çünkü taviz vermeyen Müslümanlar vardır oradan hakikaten Allah'ın emir ve yasaklarından. Oradan münafık çıkar. Bu Allah'ın bir sünneti inşallah. Hazreti Mehdi'nin de yine aynı şekilde yanından ayrılan münafıkların olacağını bu şekilde. Ve Hazreti Mehdi'nin yanında işte onun haşa Hazreti Mehdi'nin fitne fücur olduğunu, biz düzeltmek için onların yanından ayrıldık, düzeltmek istiyoruz, doğrusu budur diye dillerine ip bükerek Kur'an'da çarpıtarak bir faaliyet yapacaklarını ve bir araya geleceklerini anlıyoruz. Çünkü münafıkların bir özelliği bu pisliklerin it sürüsü gibi demişti hocamız, bir araya gelirler böyle. Diğer münafıklardan da ayrılamıyorlar. Onlarla beraber bir yer açıyorlar, mescit açıyorlar. Orası da din düşmanlarının, Allah düşmanlarının merkezi oluyor. Yani küfürle işbirliği yapıyorlar, inkarcıların önüne gelenleriyle ve en şiddetlileriyle. Onların yanında küfürden destek alarak Müslümanlara, Hazreti Mehdi'ye ve talebelerine karşı bir faaliyet gösterecekleri, faaliyet yürüteceklerini anlıyoruz. Ve diyecekler ki onlar yanlış yolda, doğrusu bu, bize gelin diye hatta kardeşlerini çağırırlar diyor. Münafıklar. Gelin bize katılın. Hocam demişti ki bu böyle domuzun pis yerinde yaşayan bit gibi bunlar. Diyorlar ki Müslümanlara da gelin bize domuza, siz de domuzun o pislik yerine yapışın, bizimle birlikte kan emin. Yani bu Müslümanın iğreneceği bir şeydir demişti hocamız. Yani Müslüman tiksinti duyar. Bu inkarcıların, bu pisliklerin yanında yaşamaktan tiksinti duyar. Çünkü bunlar zaten pislik. Ve pislikten hoşlanırlar bunlar. Müslümanların bulunduğu temiz ortamları sevmezler onun için. Pislik oldukları için. Onlar için önemli olan yemek verecek birinin olması, yatacak bir yatağın olması. Allah bir mağara bulsalardı diyor, oraya koşarlardı diyor, oraya sökün ederlerdi diyor. Bir mağarada bile onlar için. Önemli olan risk olmasın, mücadele olmasın. Çünkü en çekindikleri şey de cihat etmektir. Asla, yani cehd etmek, Allah yolunda mücadele etmek istemezler. Bundan şiddetle kaçınırlar münafıklar. En istemedikleri şeydir. İtaati istemezler. Peygamber Efendimiz'e de itaat etmek istememişler döneminde. Hazreti Mehdi'ye itaat etmek istemeyeceklerdir. Ve Hazreti Mehdi'nin yaptığı mücadeleden, dünya çapında inkarcı felsefelere karşı yaptığı mücadeleden, Türk İslam Birliği kurmak için yaptığı faaliyetlerden şiddetle kaçınacaklar. Türk İslam Birliği'nin kurulmasını kesinlikle istemeyecekler. Hazreti Mehdi'nin adını ağzına almak istemeyecekler. Hatta her şey demişti hocamız onlara, Hazreti Mehdi'yi hatırlatır. Okunan bir ezan, bir ezan değil mi de Allah affetsin, okunan ezan, bir duydukları din ve Allah hakkında herhangi bir şey, her şey, daha doğrusu herhangi bir şey, Allah affetsin, her şey onlara Mehdi'yi hatırlatır ve bu da onları için için yakar demişti hocamız inşallah. Diğer münafıklarla ayrılamıyorlar, bir araya geliyorlar. Fakat Allah bir şey daha bildiriyor Kur'an'da inşallah, birbirlerinden nefret ettiklerini, parça parça olduklarını. Yani diğer münafıklardan aslında nefret ediyorlar her biri birbirinden. Çünkü her biri birbirinin ne kadar ahlaksız, ne kadar pislik olduğunu çok iyi biliyor. Çünkü münafık pislik, davasını satan, peygambere, Hazreti Mehdi'ye ihanet eden, mücadeleden kaçan aşağılık bir varlık. Allah hayvanlardan daha aşağılıktır diyor. Hepsi bunu çok iyi bildiği için birbirlerinden de nefret ediyorlar. Ama it sürüsü gibi, uyuz itlerin bir araya toplanması gibi de bir araya toplanırlar, birbirlerini bulurlar. Her münafık.
Hemen o konuyla ilgili ayet okuyayım hocam. Allah'ın münafıkları nasıl lanetlediğine dair, şeytanlar Allah'a sınırım, Tövbe suresi 68. Allah erkek münafıklara da, kadın münafıklara da, kafirlere de içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır.
İnşallah.
Şimdi aradan sonra Sayın Hocamız Adnan Oktar'la birlikte devam edeceğiz inşallah.
Kısa bir aradan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.